Masallar. Geçmişten bugüne anlatılan bütün masallar bize onu anlatanlar ve aktaranlar hakkında bazı ipuçları verir. Masalı dinlediğinizde hayal gücünüz gelişir. Tıpkı kitap okumak gibi. Küçükken yatağınızın başında sizi uyutmak için okunan masallara benzer metinler, büyüdüğünüzde de okunmaya devam eder. Yine uyursunuz, bu defa gözleriniz açık biçimde. Uyanmamanız için her türlü yöntem denenir. Bu taktik kadim Orta Doğu kralları tarafından fark edildi ama en fazla geliştiren Persliler oldu. En iyi hikayeleri Persliler anlatır. Onu öyle bir sunarlar ki hipnotize olursunuz. Binbir Gece masallarında olduğu gibi. Masal en eski dönemlerden beri bir eleştiri biçimidir aslında. Açık açık yazamadıklarınızı bu şekilde şifreleyerek aktarırdınız insanlara. Bu yöntemi kullanan krallar kendi hikayelerini anlatmak için de bir takım ravilerle anlaştılar. Raviler yani aktarıcılar. Şöyle düşünün, gazete yok, televizyon yok. Bir köyde yaşayan insanlar etrafta olup bitenden ancak bu şekilde haberdar oluyordu. Eski zamanlarda insanların yaşadığı alanları belli periyotlarla bazı kişiler ziyaret eder. Bunlardan kimileri berberler, kimileri de ravilerdi. Berberler özellikle bir baskın sonrası zarar gören halkın tedavisi için ziyaret ediyordu köyleri. Belli bir ücret karşılığında yaraları tedavi ediyorlar, zarar gören kişileri gerekirse ameliyat ediyorlardı. Daha 50 yıl öncesine kadar bile ülkemizde sünnet yapan berberleri düşünün. Onun gibi. Berberlik eskiden günümüzdeki gibi sadece saç sakal kesme işlemi değil. Çok önemli bir meslekti. Diğer grup ise raviler, yani anlatıcılar. Rivayet edenler. Kraldan haber getirenler veya onu eleştirmek için meydanlarda insanlara masallar anlatanlar. Gün boyunca çalışıp didinen insan için tek eğlence ya da bilgilendirme kaynağı. Yine kısa bir dönem öncesine kadar kendi topraklarımızda ozanların yaptığını düşünün. Tıpkı onlar gibi. Model aynı. Köy köy dolaşıp elindeki hikayeyi anlatanlar. Ravilerin çalışma metodu da aynı biçimdeydi işte. Hatta eski Arap kaynaklarından bir örnek vermek gerekirse bu işi en iyi yapanlardan bir tanesi Hasan bin Sabit. Gassaniler için çalıştığı dönemde büyük panayır meydanlarına giderek çadır kuran ve Gassani kralının övgü dolu şiirlerini diyar diyar anlatan kişi. Gassanilerin kurdukları çadır kırmızı olurmuş örneğin. Çölde yaşayan Araplar bu çadıra girip Hasan bin Sabit'in beyitlerini dinleyerek Arapların kahramanlık masallarıyla kendilerinden geçermiş. Yıllar sonra Abbasiler de Anter bin Şeddat hikayesini saraylarda yazdırıp bu biçimde aktardı halka. Halkı bir şekilde hem uyutup hem de ayakta tutmak için uyguladıkları bir yöntemdi bu. Ancak Pers topraklarındaki raviler anlatım tekniklerini çok geliştirmişti. Örneğin büyük tuvaller kullanarak anlattıkları sahneleri resimlendirmeye başladılar. Bu yöntemle anlattıkları sahneleri insanların zihninde daha çabuk canlandırmayı düşündüler. Ama aslında altta yatan mevzu başka bir şey. Her şeyden önce bu yöntemin anlattıkları hikayeyi herkesin farklı hayal etmesini engellediğini fark ettiler. Halkın anlattıklarını aynı biçimde düşünmesi önemliydi onlar için. Aslında bu yöntemi günümüzde gerçekleştirilen seminerlerde bile uyguluyoruz. Anlatıcı söylemek istediklerini bir ekran vasıtasıyla şekillerle aktarıyor insanlara. Bu yöntem gerçekten çok etkili. Bu yöntemin neredeyse aynısı şimdi yabancı dil öğretiminde de kullanılıyor mesela. Görsel hafıza teknikleriyle insanların daha hızlı öğrenmesini sağlayabiliyorsunuz. Perslilerin bulduğu ilginç yöntemlerden biri de sürükleyicilik ve merak. Raviler bir hikayeyi anlatırken en heyecanlı yerinde yarım bırakarak bir sonraki randevularını garanti etmeyi fark etti. Böylece halk hikayenin devamı için kendilerine bir nevi bağımlı oluyordu ve bir sonraki buluşmayı beklemeye başlıyorlardı. Bu yöntemi şu anda Hollywood kullanıyor. Masallar, dünyanın en güzel şeyi. Masal anlatırken kullanılan teknikler çok önemlidir. Çoğu zaman dinlediğiniz masalın bir eleştiri mi, bir övgü mü olduğunu anlamazsınız bile. Ama bu zihninizde bir resim oluşturur. Ve o anlatı sırasında asıl nakledilen şey, benzer bir olay karşısında nasıl davranmanız gerektiğidir aslında. Bu yüzden çoğu hikaye çocuklara uyarlanır ve küçük yaşlardan itibaren anlatılır. Olayı direkt olarak anlatmak o kıssanın kitlelere ulaşmasını elbette sağlar ama hiçbir zaman masallar ya da fıkralar gibi hızlı değillerdir. Bir de dediğim gibi olayı süsleyerek anlatmak en etkili yöntem. Bazen de kendi yerel nesnelerinizle anlatırsınız. Ana fikir değişmez ama masalın içindeki karakterler değişir. Eski Yunan masalcısı Ezop'tan bu yana aktarılan masallardan Karınca ve Ağustos Böceği'nin hikayesi La Fontaine'de de karşımıza çıkar. Farsça olarak Simbatname'de de çıkar. Diğer başka topraklarda da. Karakterler değişir. Ağustos böceği bazen eşek arısı olur, bazen bir bülbül, bazen de bir başka kuş. Ama masal özünde aynıdır. Bugün günümüzde aynı taktiği dizi piyasası da yapıyor. Kore dizilerini alıp uyarlayarak akşamın en çok televizyon izlenen saatlerinde kitlelere masallar olarak sunuyorlar mesela. Bu benim 2013'te yazdığım bir Facebook postu. İlk bakışta saçma gelebilir. Ama böyle bir olay oldu. Hem de çok kısa bir zaman önce. Mavi kuş gerçekten de kalabalığı bir araya getirmişti ve gerçekten de ağzında zehir saçan canavarlarla insanlar meydanda mücadele etmişlerdi. Hatırlarsınız. En basitinden örnek vermek gerekirse işte masal tekniklerinden bir tanesi bu. Buna alegori diyoruz. Alegorik ifadeler insanların zihninde daha kolay yer bulur. Bu yüzden bu yöntem çok etkili. İnsanlar yaşadıkları çetin olayları bir sonraki nesle aktarırken de aynı teknikleri kullandı. Anlatılan hikayenin daha çok yaşaması için, nesilden nesile daha uzun süreli aktarımı için gerekliydi bu yöntem. İşte kutsal denilen metinlerde de aynı taktikler kullanılmıştır. Çoğu zaman okuduğunuzda konuşan karıncaları, yılana dönüşen asaları, konuşan kuşları görürsünüz ve anlam veremezsiniz. Çocuk masalları gibi. Ama anlamak için bazı şeyleri bilmek gerek. Eğer teknik bilmezseniz, bunlar ne anlamsız metinler diye bakabilirsiniz meseleye. Ya da kutsal kitapta bu masalların ne işi var diye isyan edersiniz. Öncelikle bu metinlerin kutsal olmadığını kabullenmeniz gerekiyor. En eski metinlerde geçen tufan meselesini ele alalım mesela. Nuh gemisine her hayvandan birer çift alır. Daha sonra tufanı beklemeye koyulur. Çünkü tanrısından bir uyarı almıştır ve halkını kurtarması gerekmektedir. Ne kadar da masalsı, değil mi? Bu konuda hiç kimse aynı noktada buluşamadı şu ana kadar. Kendisine modernist diyenler, tarihselci olarak ifade edenler farklı farklı anlatır olayı. Sümer kayıtlarından bu yana aktarılan bu mesele her dinin içinde kendisine yer bulmuştur. Her anlatan kendinden bir şeyler katmış, bazıları ayrıntı vermiş, kimileri de üstü kapalı geçiştirmiştir. Ben bu platformda çok kısa bir süredir içerik üretiyor olsam da daha önce yazılarımla başka platformlarda yer aldım. Örneğin bundan 7-8 sene önce yazdığım bir yazıda bahsettiğim mesele şimdi bakıyorum kendisine modernist diyen ve televizyonlarda sık sık boy gösteren ve kendisini felsefe profesörü olarak tanıtan tıraşlı, düzgün giyimli birileri tarafından dillendirilmeye başlanmış. Bu gelişme güzel. Ben daha önceki yazımda Nuh karakterinin 950 yıl yaşamış olması mümkündür demiştim. Ama yılı neye göre hesaplıyorlardı diye de sormuştum mesela. O bahsedilen 950 yılın günümüzdeki 79-80 yıla denk gelebileceğini ifade etmiştim. Bunun için de kanıtım yine kutsal denilen metinlerdeydi. Tevrat'ta Nuh için tanrısından gemi yapımı için emir aldığında 480 yaşındaydı diyordu. Birinin yaşını ay üzerinden hesaplarsanız ve 480 yaşındaydı derseniz bu diğer tüm dinlerde peygamberlik yaşı olarak anlatılan 40 yaşa denk geliyordu. Benim o zamanlar tezimi temellendirdiğim konu buydu. Tanrı'dan alınan ilk emir ve 40 yaş. Tevrat'ta geçen 480 yaş ve bölü 12 eşittir 40. Bu durumda bahsedilen 950 seneyi 79-80 yıl olarak hesaplamıştım. Bu yaptığım, okuduğum metni bir mantık çerçevesine oturtmak için değildi. Bilakis, ben tüm metnin insan tarafından yazıldığını düşünüyorum. Amacım masalsı anlatıların neden olduğu gibi metne aktarıldığını bulmak ya da neden anlatılmış olduğunu. Tabii o dönemlerden sonra benim fikrim çok değişti. Daha çok okudum. Daha çok şey öğrendim. Bakalım bundan sonra anlatacaklarım da yıllar sonra bu kişiler tarafından kullanılacak mı? Umarım kullanılır. İnsanların gerçekleri öğrenmeye ihtiyacı var. Artık uykudan uyanma vakti geldi. Nuh denen kişi gerçekten yaşadı mı, yaşamadı mı bunu bilemeyiz. Bugün hala bu konuya ilişkin saçma sapan teoriler ortaya atılıyor. Bahsedilen sel felaketi ve tufan bölgesel miydi, yoksa tüm dünyayı mı kapladı, gemiye alınan hayvanlar sadece evciller miydi, yoksa yırtıcılar da var mıydı, yırtıcılar ve evciller nasıl aynı gemiye alındı, Nuh Tanrı tarafından nasıl uyarıldı, aralarındaki ilişki nasıldı, türler nasıl yeniden karaya çıktı ve çeşitli bölgelere dağıldılar gibi uzun uzadıya bitmek bilmeyen sorular. Bu soruları sorunca cevaplayan birileri de çıkıyor tabii. Her şeyi bilen bu birileri böylesine soruları cevapsız bırakır mı? Hemen atlıyor ve kutsal kitapta şöyle şöyle yazıyor. Şu şekilde şu şekilde olmuş olabilir diye başlıyor atıp tutmaya. Hiçbir dayanağı olmayan eskiden kalma masallarla yine bizi uyutmaya devam ediyor. Geçmişe dair bazı bildiklerimiz var. Örneğin kimlik kartı olmayan dönemde kabilelerin bayraklarında, flamalarında kullanılan hayvan sembolleri. Hala günümüzde bu gelenek devam eder. Kimlerden olduğunuzu, asabiyet geleneğinde hangi kabileye mensup olduğunuzu ancak bu sembollerle belli ediyordunuz. Karınca mısınız, akrep mi, kuş mu, köpek mi? İşte her hayvandan birer çift ifadesinden anlamamız gereken bana göre bu. Her kabilenin önde gelenleri. Ve fark ettiyseniz bu da özünde bir hicret hikayesi, bir kaçış, bir yeniden doğuş hatta. Peki burada anlatılan gemi gerçek bir gemi mi? Yoksa yine bu gemiyi gökyüzünde mi aramamız gerekiyor? Mor Efrem'in yazdıklarına bakılırsa eski insan yerdeki ve gökteki denizlerin bir zamanlar aynı olduğunu ve Tanrı'nın bunları daha sonra ayırdığına inanıyordu. Bu felaketten kurtulan insanlar kendi masallarını yazarken gemi diyerek aslında alegorik bir ifade mi kullandılar? Tıpkı köpek yıldızı ve kurttan türeme masalında olduğu gibi. Yıllar önce gökyüzünde gemiye benzettikleri ve kendilerine rehber edindikleri bu takım yıldızı hangisiydi? Siz biliyor musunuz? Ben biliyorum.